Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Eylül 2021 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Dünya çapında Covid-19 vakalarının sayısı 230 milyon civarı. 4.8 milyona yakın da can kaybı var. BM Genel Kurulu pandemi, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarla toplanmış vaziyette. Üst düzeyde diplomasi Amerika'nın New York kentine BM Genel Merkezi'ne taşındı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Genel Kurulu'na hitabı vardı. Biraz küresel duruma dair olumsuz vurgular yaptı Guterres. Gerek pandemiyle ilgili dünyanın zengin ülkeleri nüfuslarını aşılarken Afrika kıtasının %90'dan fazlasının ilk doz aşıya bile ulaşamadığını vurguladı. Gerekse Amerika ile Çin arasındaki rekabetin Türk dünyayı daha tehlikeli bir yere götürdüğünü söyledi. Pek çok uyarıda bulundu BM Genel Sekreteri. Amerikan Başkanı Joe Biden da ilk BM Genel Kurul konuşmasını yaptı. Afganistan'dan geri çekilmiş bir ABD lideri olarak konuştu. Askeri güç son çare olmalı vurgusu yaptı. Yeni soğuk savaş istemiyoruz dedi. Diplomasiye ağır vereceklerini söyledi. Tüm dünya halkları adına Amerika'nın hareket edeceği iddiasında da bulundu. Tabii eleştiriler eksik değil kendisine yönelik. İran Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma. Tabii şunu vurgulamak isterim, burada birazdan aktaracağım detayları, ama bütün liderler BM Genel Kurulu'na gitmediler. Hibrit yapılıyor bu sene. Geçen sene sanal ortamda yapılmıştı video konferansla. Pek çok lider de zaten BM Genel Kurulu toplantısına video konferansla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, konuşması vardı. BM çerçevesinde üst düzey diplomasi olduğunu belirtmek lazım. Çıkartabildiğim notları aktaracağım. Senin dikkat çekicisi Joe Biden'ın Beyaz Saray'da İngiliz Başbakanı, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı ağırlamasıydı. Taliban bu arada Birleşmiş Milletler'e temsilci atadığını iletti mektupla, ama Taliban yönetimi Afganistan'da tabii tanınmıyor. Detayları aktarmaya çalışacağım. Pek çok başlık var. Türk dış politikasıyla da alakalı, Libya'yla, Suriye'yle de alakalı pek çok başlık var. Ama tabii bu haftaya yankılanan yine Joe Biden'ın konuşması vesilesiyle aynı zamanda. Biden çok yumuşak mesajlar verdi, ama bu zirve konuşması öncesi, geçen hafta ortasında, bir hafta oldu neredeyse, Britanya ve Avustralya ile bir AUKUS paktı. Savunma hassas konularda, yüksek teknolojide paylaşımına dayanan bir savunma paktı ilan edilmişti Amerikan Başkanı tarafından. Bugün de Johnson pek çok başlıkta kabul edildi. Dünyaya bu mesajlar veriliyor, ama paktlaşma, soğuk savaşın önüne geçme bu tarz böyle olması deniliyor, ama AUKUS gibi girişimler pek de bunu gerçekte yansıtmıyor aslında. Tabii geçen cuma günü de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi vardı. Oradan çıkan mesajlar, başta Afganistan olmak üzere İran'ın üyeliği, dikkat çekici bir doğuda bir güç birliği edildiği izlenimi uyanıyor. Bugün Biden'ın da konuşmasından yola çıkarak bu meseleye bakacağız. BM Genel Sekreterinin aslında dünyadaki küresel duruma dair eleştirileri ışığında diyelim, sahadaki durum, verilen mesajlarla sahadaki durumun ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. Küresel durumu anlamak için pek çok başlığı yine her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağım sizlere Eksen'de. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı da var Sputnik'in. Linkini yine paylaştım Twitter hesabımdan az önce. Linki tıklarsanız, like de ederseniz çok seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid-19'da dünya çok da iyi bir durumda değil. Konuşuyoruz yeni normal diye seyahat kısıtlamaları, aşı pasaportları, aşılanmışlar ve aşılanmamışlar arasındaki uçurum. Böyle devam ediyor bu iş. Aslına bakarsanız işte Türkiye'de 29.338 dün itibariyle vaka sayısı, 260 can kaybı açıklandı. Dünya çapında da durum çok çok farklı değil aslında. Bütün bunlar dünyaya yansıyor GBM Genel Kurulu itibariyle. Geçen sene Birleşmiş Milletler toplantısı yapılamamıştı. Genel kurul oturumları yapılamamıştı. Pandemi nedeniyle sanal ortamda yapılabilmişti. Bu sene Birleşmiş Milletler karargahı kapılarını liderlere açtı. Umutla dayanıklılığı inşa etmek diye de böyle şahane bir tema bulmuş durumdalar. Bu hibrit formatta kimi lider BM Genel Kurulu kürsüsünden hitap etti dünyaya, kimi lider video konferansla şahsen katılmadılar. Yaklaşık 100 ülkeden de üst düzey diplomatlar yer aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres çok çarpıcı bir konuşma yaptı. Bu salgın ve iklim krizi odaklı konuştu. Afganistan, Etiyopya, Yemen gibi ülkelerde insanların durumlarına değindi. Eşitsizliklere değindi. Milyonlar açken milyarderler zevkine uzaya gidiyorlar diyerek en son uzay yolculuklarını eleştirdi. İş adamlarının, iş insanlarının. Tehlike çanlarını çalmak için buradayım dedi. Uçurumun kenarındayız, yanlış yönde gidiyoruz. Hiç bu kadar tehdit altında olmamıştık dedi. Bazı ülkelerde aşı bolluğu olduğunu ama Afrikalıların örneği %90'dan fazlasının hala ilk doz aşıya erişemediğini söyledi. Eşitsizlikler yüzünden dünyanın ahlaki ve etik bir bunalımla karşı karşıya olduğunu söyledi, başarısız olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler'in yeni çağa uydurulması, kurumlarının bir şekilde, kurumların da güveni yitirdiğini, BM de dahil olmak üzere. Yani kendisinin bu arada politikalarının bütün bu gidişatta çok ciddi payı da var tabii. Benim gördüğüm en etkisiz, yetkisiz BM Genel Sekreteri açıkçası Antonio Guterres, ama hakikaten retorik iyi, şahane, onu belirtmek gerekiyor. Pek çok krize atıf yaptı. Libya, Suriye, Yemen, Afganistan, Birmanya, Myanmar, İsrail, Filistin ve Amerika ile Çin arasında ilişkilerde belanın gelmekte olduğu ikazında bulunduğu iki büyük güç, hem ekonomik anlamda hem de giderek askeri cephede de jeopolitik stratejiyle anlaşmazlığa sürüklendiğini söyledi Amerika ile Çin'in. Bütün bunlar belayı çağırıyor ve soğuk savaştan daha beter olabilir dedi. Aslında dün de aktarmıştım size, AP Haber Ajansı'na da benzer bir değerlendirme yapmıştı. Bir yandan dijital dünyayı da eleştirdi bu arada. Hepimiz hakkında geniş bir bilgi kütüphanesi yaratıldı ama biz tabii anahtarı bize değil vurgusu yaptı, biraz eleştirdi. Gelecek nesillere atıf yaptı. Bir özel temsilci atayacakmış, gelecek nesiller özel temsilcisi, ve BM Gençlik Ofisi kuracakmış Guterres. Geleceğe yatırım yapıyor. Böyle bir çerçeve çizdi. İlk genel kurul konuşmasında Amerikan Başkanı Joe Biden, ev sahibi tabii, BM'nin ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan çekilmesi ışığında yaptı. İlk kez savaşta olmadığı, Amerika'nın savaşta olmadığı bir günde karşınıza çıkıyorum dedi. Aslında Amerika pek çok yerde savaştı ama tabii Afganistan'dan çekildi, onu belirtmek lazım. Büyük acılar çekildi. Pandemide her ulustan çok insan hayatını yitirdi dedi. Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak diye bir açıklama yaptı. Ortak gelecekten bahsetti. Ortak geleceği fark etmek lazım dedi. Tabii Amerika deyince hepimizin aklı askeri müdahaleler geliyor. Afganistan'dan 20 yıllık bir savaşı bitirdik Afganistan'da dedi. Askeri gücü bizim son çare aracımız olmalı, Amerikan askeri gücü. Ancak bu net ve ulaşılabilir hedefler için kullanılmalı dedi. Aynı zamanda terör tehdidine karşı uyanık olacaklarını, işte en son Kabil Havaalanı'ndaki patlama, orada da ölen 200 masum Afgan sivilandı ama çoğunu da Amerikan askerleri, artık panikle mi bilmiyorum, öldürmüş durumda tabii, yani IŞİD, Horasan grubunun ötesinde. Tabii 2001'in dünyasında değiliz, hani 13 Amerikan askeri öldü diye saldırmayacağız diye vurgu yaptı. Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz dedi Joe Biden. Katı bloklara bölünmüş bir dünya peşinde değiliz vurgusu yaptı. Müttefiklerimizi korumaya devam edeceğiz dedi. İklim değişikliği, siber saldırılar vesaire bütün bunlara vurgu yaptı. Bir yandan da işte Pasifik bölgesine odağını yönlendiriyor dedi. Hakikaten de öyle oldu. İran üzerine düşeni yaparsa nükleer anlaşmaya döneriz dedi. Nükleer İran'a özel olarak andı. Bakın bu soğuk savaş vurgularında falan enteresandır. Rusya ve Çin'i anmadı Amerikan başkanı ama nükleer anlaşmada mecburen tabii İran'ı andı. Afganistan'ı andı Taliban'la ilgili olarak. Afganistan halkını nasıl destekleyeceğine bakacaklarını söyledi. Kadın hakları dedi. İşte Sincan, Çin'i anmadı ama Sincan'ın özel bölgesini andı. Çeçenya'yı andı Rusya demedi ama Afrika ülkeleri andı. Böyle bir İsrail-Filistin meselesi tabii. İsrailler dinlememiş İsrail heyeti bu arada galiba salonda yokmuş. Devamlı diplomasi vurgusu yaptı özellikle. Bu değişik bir konuşma oldu hakikaten Biden'ın. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la da konuşacağız ama tabii çok ikna edici miydi derseniz pek de değildi. Küba'dan ilk en sivri eleştiriler oradan gelmiş. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez bir açıklama yapmış bu konuda. Birleşmiş Milletler'de yaptığı Biden'ın konuşmanın hiçbir bir kere Amerikan yönetiminin hiçbir ahlaki yetkisi olmadığını söylüyor. Dünyayı ona boyun eğenler ve kendi egemenlik hakkını onurla savunanlar arasında ayırma çabasıyla herkes için sonuçları olacak. Ciddi bir hata yapıyor diyor Küba Dışişleri Bakanı. Aslında Trump'ın politikasını kurnazca devam ettiriyor Trump'ın dış politikasını vurgusu yaptı. Küba'ya yaptırımları dile getirdi. Pandemide de Küba'ya yaptırım uyguladığını söyledi. Salgın boyunca 60 yeni yaptırım eklediğini Küba'ya Amerikan yönetimi. Yani dolayısıyla bütün dünya halklarını temsil ediyoruz vurgusu da nereden çıkıyor? Yani buradaki ideoloji tabii önemli. Herkesi desteklemiyor. Trump da işine gelenleri destekliyor. Böyle bir vurgu. Biden tabii bugün bir de Amerika'nın 1 milyar doz aşı bağışını da duyuracağı pandemi zirvesini düzenleyecek. Biden'ın karşısında Xi Jinping vardı ama İran lideri İbrahim Reis'inin de Amerika'ya çok sert eleştirilerde bulunan bir konuşma yaptığını belirtelim. O da video mesajla yaptı konuşmasını. Amerika'nın Suriye, Irak'ta terörü destekleyen, yaratan bir ülke olduğunu söyledi. Hegemonya zihniyeti, Batı kimliği dayatma projesini andı. Ve özellikle de Amerika'nın artık 6 Ocak Kongre baskınında kendi iç terörizmini de yarattığını söyledi. İşgallerinin bedellerini halkların ödediğini söyledi. Yaptırım uygulamak Amerika'nın yeni savaş şeklidir dedi. İran'a uygulanan pandemi sürecinde uygulanan yaptırımları da andı. İnsanlara karşı suç işliyor Amerika dedi. Azami tiranlık diye nitelendirdi. Amerikan yönetiminin benzersiz yaptırımlarını ulusların ancak haklarının ihlal edilmediği bir ortamda barış, güvenlik ve adaletin gelebileceğini söyledi. Kendilerinin de nükleer silahlarla ilgili pozisyonunda bir değişiklik olmadığını, bu konuyu yasaklayan dini lider Hamaney'in fetvası olduğunu da dile getirdi efendim. Çin lideri Xi Jinping, şimdi Amerika hegemonyası düşüyor, yerine Çin yükseliyor deniliyor. Kimileri işte Çin'le için yeni emperyalist vurguları falan yapıyor. Xi Jinping de dikkat çekici bir konuşma yapmış. Çin'in diğer ülkeleri işgal etmeyi, zorbalığa maruz bırakmayı amaçlamadığını, uluslararası konumunu da hegemonya kurmak için kullanmayacağını vurgulamış Xi Jinping. Dünya barışına katkı yapacak bir ülke olarak kendilerini koymuş. İklim değişikliğiyle mücadeleden bahsediyor. Yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projelerinin onaylanmayacağını söyledi. Bir de 2 milyar doz COVID-19 aşısı bağışlayacaklarını dile getirdi. Gelişmekte olan ülkelere, COVAX programına, her yere Çin aşı gönderecek. Öyle gözüküyor, aşı diplomasisinde ilerletecekler gibi gözüküyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok şey söyledi. Dayanışma çağrısı yaptı. Pandemiyi kötü idare ettik dedi. Az gelişmiş ülkelerden bahsetti. Türkiye'nin yeni göç dalgasını kaldıramayacağını söyledi. Afgan halkına yardım etmekten bahsetti. Libya, efendim, Azerbaycan, Kırım'da ilhakını tanımıyoruz dedi. Birazdan aktaracağım. Kırım bölümünde, Rusya seçimleri bölümünde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz dedi. Uygur Türklerini andı. Çin'in toprak bütünlüğü perspektifi içerisinde anmaya özen göstermesi dikkat çekiciydi. Keşmir, işte bir sürü Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye'nin ilk imzalayanlardan biri olduğunu söyledi ve onaylayacağını söyledi. Tabii biraz duruma göre dedi ama olsun. Böyle bir resim çizdi. Brezilya heyeti biraz ortalık karıştırdı. Bolsonaro da gitti ve biraz aşı karşıtı, aşı yerine kokteyl tedaviler, erken tedaviyi öne çıkartan bir konuşmaydı ama asıl önemli olan Sağlık Bakanı pandemiye yakalanmış, Covid-19'a yakalanmış, pozitif çıkmış testi. 14 günlük Amerika'da karantinaya aldılar. Dördüncü Sağlık Bakanı bu Bolsonaro'nun, aşı karşıtı Bolsonaro'nun. Yetmedi, bir de kaldığı otelde Boris Johnson'la karşılaşmış Brezilya Sağlık Bakanı, bir de tokalaşmış kendisi, el sıkışmış. Tabii Boris Johnson, birazdan aktaracağım, Biden'la Beyaz Saray'da görüştü. Dolayısıyla ortalığı biraz Brezilya karıştırmış olabilir, bilemiyoruz şimdi ama manzara bu. Evet, BM Genel Sekreterine de bir Taliban mektubu var. BM sözcüsü doğruladı. Genel Sekreter'e 15 Eylül'de aslında yazılmış, Süheyl Şahin'in daimi temsilci adayı olarak gösterildiği bir mektup yazılmış. Aslında tabii Afganistan'ın bir temsilcisi var, Gulam İzak Zayi, ama Taliban'ın silahla devirdiği hükümetin temsilcisi o. Dolayısıyla biraz BM için sıkıntılı, Taliban tanınmadığı için. Biraz da Afganistan konusu BM oturumlarında çok da şimdiye kadar anılmış değil aslında. Biraz daha gerilim düşürülmüş gözüküyor. Rusya'nın BM daimi temsilcisine Beznia yaptırımların kaldırılması konusunda bir BMGK gündemi yok. Hayır, şimdilik daha bekle gör yaklaşım var demiş. Evet, liderlerin ikili temasları, üst düzey diplomasi Birleşmiş Milletler'e taşındı tabii. Boris Johnson Beyaz Saray'daydı, Biden'la buluştu. İki lider daha geçtiğimiz hafta ilan edilen Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika'nın yeni savunma paktı, AUKUS kısaltması, bunu konuştular. Serbest ticareti konuştular. Britanyalıların Amerika'ya pandemi koşullarında uçabilmesini konuştular. Pek çok başlık bir araya geldiklerinde gündeme gelmiş efendim. Çin'e karşı Downing Street, Britanya tarafından yapılan açıklamada Biden'la Johnson'ın değerler temelli yaklaşıma devam edecekleri, üçlü ittifaka vurgu yaptıkları, üçlü ittifakı gelecekteki zorlukları aşmak için İngiliz, Amerikan ve Avustralya uzmanlığının temelinde yükselen bir girişim olduğunu AUKUS'u vurgulayan bir açıklama. Tabii iki lider arasında pek çok başlık var. Boris Johnson, Joe Biden'ın yaşayan tanrı diye nitelendirmiş bu arada. Enteresan. Serbest ticaret anlaşmasında konuştular. Brexit'ten sonra Britanya'nın gözü bu Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki yeni Amerika-Meksika-Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasının tarafı olmak. Trans-Pasifik ortaklığında da bir gözü. Bir de tabii Kuzey İrlanda meselesi, Avrupa Birliği ile sıkıntı yaşıyor Britanya. Kuzey İrlanda protokolü, birisi İrlanda Cumhuriyeti AB üyesi, Kuzey İrlanda ise Britanya'ya bağlı hala. Dolayısıyla aradaki sınır meselesi büyük bir problem. Tabii Joe Biden da bu arada İrlanda asıllı ve kendisi de protestanlarla Katolikler arasında 98'deki Hayırlı Cuma Anlaşması'nda bir bela gelir mi bu yüzden diye kaygılar var. Sınır görmek istemiyoruz iki ülke arasında demiş Joe Biden ama çok net tavrını koymuş efendim. Böyle bir resim çıkmış ikilinin görüşmesinden, Biden'la Johnson'ın görüşmesinden. Tabii AUKUS, şöyle bir önemi var AUKUS'un. Fransa, Britanya, Avustralya ve Amerikan yönetimi tarafından kurulan yeni pakt yüzünden Avustralya'nın denizaltı filosunu yenileyemiyor. İhaleyi kaybetti. Onun yerine Britanya, Amerika yapacak bu işi. Avrupa'da da bir biz kendi savunma özerkliğimizi tesis edelim tartışmasını başlattı. Bu konuda Birleşmiş Milletler çerçevesinde değil ama Genel İşler Konseyi'nde daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Stratejik özerkliğe vurgulu görüşmeler yapıldığını anlıyoruz. New York'a taşınmamış ama yapmışlar. Bir de Atina'da Akdeniz ülkeleri, 9 Akdeniz ülkesinin buluşmasında hem yangınlar, iklim değişikliği konuşulmuş hem de aynı zamanda Macron var, Draghi var. Yani Fransa, İtalya, İspanya liderleri Akdeniz ülkesi olarak, diğer ülkeler de var. Yunanistan, Malta, Kıbrıs, Slovenya, Hırvatistan, Portekiz gibi. Onlar da aynı zamanda yeni ortak güvenlik ve savunma inisiyatifini ele almışlar. Böyle de enteresan bir manzara var. En azından görüşüyorlar. Evet, şimdi bu New York'taki temaslar sırasında tabii Filistinlilerle, Filistin Özel Yönetiminin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, İsrail'e barış görüşmelerine hazır olduklarını dile getirmiş. Ama en son benim gördüğüm kadarıyla Naftali Bennett, Times of Israel'de okuduklarımdan çıkartarak söylüyorum, asla Filistin devleti falan kabul etmeyeceğiz diye vurgu yapıyordu. Filistinlilerin böyle bir şey söylemesinin çok bir ehemmiyeti de yok. Ama yeni İsrail yönetimi Biden yönetimiyle daha kol kola gibi gözükse de bir takım sıkıntılar da var tabii. Türkiye ile ilgili bu konuda enteresan bir şey var. Bu Türkiye'nin İbrahim Anlaşmaları, yani İsrail'in Arap dünyasıyla barışmasını sağlayan Trump dönemindeki İbrahim Anlaşmaları, Abraham Anlaşmaları diye de geçiyor. Türkiye Filistin davasına ihanet diye nitelendirmişti bu anlaşmaları. Ama Cumhurbaşkanı'nın BM programında Daha Adil Bir Dünya Mümkün meşhur kitabıyla da uyumlu bir biçimde konferansını düzenleyen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi efendim aynı zamanda Ortodoks Yahudi Ticaret Odası ile bir deklarasyon yayınlamış. Deklarasyonda açıkça İsrail'i boykot eden BDS kampanyasına karşı çıkılması vurgusu var. Daha önemlisi de İbrahim Anlaşmaları'nın bölgesel barış ve refahı getireceği, bu yüzden savunulması gerektiği vurgulanıyor. Enteresan. Bu sözünü ettiğim Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi de aynı zamanda iktidar partisi AKP'nin neredeyse Amerika'daki lobisini yapan elçiliği diyeceğimiz pozisyonda bir işlevi var. Öyle söyleyeyim. Enteresan. Türk siyaseti de çok da uyumlu değil dış politikası bağlamında. Cumhurbaşkanı'nın temasları oldu tabii, bir sürü Hırvatistan, Gine-Bissau, Ukrayna lideri falan filan. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü. İkili işbirliği pek çok başlığı konuşmuşlar. Benim en çok dikkatimi çeken Çavuşoğlu'nun bu görüşmedeki ifadeleri okuyorum size. Afganistan ve birçok alandaki muhteşem işbirliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İşbirliğini sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu işbirliğimizi sürdürürken ikili işbirliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız demiş. Çok fazla işbirliği geçmiş içinde. Enteresan bir üslup olmuş doğrusunu söylemek gerekirse. Pek çok konuyu konuşmuşlar efendim. Dikkat çekici bir başlık Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis. Amerika'daki Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros'la görüşmesi varken iptal edilmiş bu. Resmi gerekçe gündemi çok yoğundu Rum liderinin diye, ama acaba öyle mi? Çünkü Başpiskopos Türk evinin açılışına, Türkiye'de de çok tartışılıyor şimdi. Çok para harcanmış, bizim BM temsilciliği bile kiracı anladığım kadarıyla. Nasıl oluyor onu çok çözemedim ama. Velhasıl Rum Başpiskopos Türk elçiliğinde fotoğrafları var. Kurdelanın kesilme fotoğrafları. Böyle bir resim var. Evet, Joe Biden New York temasları sırasında, daha sonra Boris Johnson'ı da ağırlarken hep Meksika sınırındaki krizle ilgili sorularla karşılaştı. Rio Grande kasabasının orada 16 bin göçmen yaklaşık yığılmış durumda. Haiti'deki en son deprem, kasırga, bir sürü felaket olmuştu. Kasabanın nüfusu da 35 bin bu arada, yani nüfusunun yarısı kadar göçmen oraya gelmiş durumda. Texas federal sınır polisleri atların üzerinde koşturuyorlar. Maalesef bir fotoğraf, çok da çarpıcı bir fotoğraf, AFP muhabiri Paul Ratcher'in fotoğrafı gözümüze girdi. Sanki böyle sürü güdermiş gibi at üstünde, vahşi batının kovboyları gibi Haitili sığınmacılara muamelesi Amerika'da biraz yankı yarattı. Beyaz Saray sözcüsü kabul edilebilir gibi değil filan dedi. Biden de öyle buluyormuş, hemen bir soruşturma açmış durumdalar. Tabii göç meselesi çok zor bir mesele hakikaten. Böyle Trump'a duvarı yapıyorsun vay alçak demek çok kolaydı Biden için kampanya sırasında. Ama şimdi gerçekten rakamlara baktığımız zaman hiç parlak değil. Texas valisi Biden'a OHAL çağrısı yaptı. 200 bini aşmış ilk kez gözaltına alınan sığınmacıların sayısı. Yasalar uygulanmadığı için kaos oluyor diyor. Kamala Harris bu işten sorumlu tutulmuştu başkan yardımcısı ama hiç de umurunda değilmiş gibi gözüküyor açıkçası Kamala Harris'in. Evet, Afganistan'la ilgili, Taliban'la ilgili BM başvurusunu söyledim ama dün Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'in bir açıklaması vardı. El-Kaide yok burada diyor. Enteresan. demiş ki ülkede El-Kaide ile ilgisi olan kimse görmüyoruz. Herhangi bir ülke için bir tehlike olmayacağı gerçeğine bağlıyor bu bizi. Yani IŞİD, Horasan, daha yeni Celalabad'da bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. El-Kaide'nin ne kadar aktif olduğunu zaten biliyoruz Afganistan'da ama yokmuş, öyle diyor kendileri. Rusya'nın Merkez Askeri Bölge Komutanı Alexander Lapin'in bu arada tatbikatlar yapıyor Rusya bölgede. En son Orenburg'da bir Şangay İşbirliği Örgütü askeri tatbikatı var. Onun açılışında demiş ki çok riskli bu durum, Afganistan'dan ortaya çıkan durum. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle terör örgütlerinin konumu güçlendi ve Şii üyesi ülkelerin topraklarına bu terörü taşıyabilirler diye vurgu yapmış. Taliban demek ki pek ikna edebilmiş gözükmüyor, en azından Şii'nin askeri kanadını diyebiliriz efendim. Tabii temaslar devam ediyor. Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Kabulov, Kabil'de Taliban hükümetiyle görüşmüş, yeni başbakan Akunzade ile. Tek başına da değil, Çin ve Pakistan heyetleriyle beraber bir ağırlama olmuş. Pakistan Başbakanı İmran Khan, eğer terörizmi, Afgan topraklarını terörizm için kullanmazsa biz tanırız diye bir açıklama yapıyor. Ama onlar da henüz daha temkinli oldukları söylenebilir. Birazdan Profesör Hasan Ünal'la konuşacağız. AUKUS'la birlikte bu Afganistan meselesi, özellikle Şiyo'nun tepkilerini geçen haftaki zirvede, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesi de vardı Duşanbe merkezli. Önümüzdeki senede Taşkent'te yine Şangay İşbirliği Örgütü'nün yine toplantısı yapılması planlanıyor. Böyle gelişmeler var efendim. Evet, Duma seçimleri sona erdi. Birleşik Rusya oy kaybetmekle birlikte anayasal çoğunluğu elde etmiş gözüküyor. Başkanlıkla yönetiliyor zaten Rusya ama parlamentonun da tabii kamuoyunun nabzını tutmak bakımından önemi var. Komünist Parti oranını arttırmıştı. %13'lerden 18-19'a 6 puan yaklaşık oylarını arttırdı. Rusya diyor ki Amerikan yönetimi Rusya'nın seçim sistemini, itibarsızlaşma girişimini başarıyla savuşturduk diyor. Nicaragua lideri Daniel Ortega'dan, Venezuela lideri Nicolas Maduro'dan tebrik geldi Vladimir Putin'e. Tabii Kırım'da da seçimler Rusya Federasyonu'nun bir parçası, 2014 referandumunda yeniden 1950'lerdeki gibi Rusya Federasyonu'nun parçası olmak için, o dönemde de Sovyetler Birliği'nde Rusya Sovyetlerine bağlıydı idari bölge olarak, böyle bir sandık sonucu var. Tabii Türkiye'de dünyanın geri kalanı gibi tanımıyor bu sonucu. Kırım'da seçimlerin düzenlenmesi konusunda Türk Dışişleri'nin açıklaması oldu. Rusya'yı da oldukça rahatsız etti bu açıklama ama Cumhurbaşkanı bir de bunu BM kürsüsünden dile getirdi. Tanımayacağını, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını söyledi. Zaten Ukrayna lideriyle de görüştü. Bu konuda üzüntü duyduk diye Kremlin'den açıklama var. Kırım Parlamentosu Başkanı Konstantinov ise Türkiye'ye İngiliz atasözüyle yanıt vermiş. Demiş ki camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalı demiş efendim. Türkiye'nin kendilerine ders veremeyeceğini, Türkiye olmadan da yaşayabileceklerini dile getirmiş. Erdoğan Zelenski ile de görüştü. O da habire Amerika'yı ziyaret ediyor. BM vesilesiyle bir daha gitmişti. Erdoğan'a teşekkür etmiş Zelenski. Kırım'la ilgili tavrı nedeniyle Türkiye ve Ukrayna arasındaki işbirliği vurgulanmış. Kırım platformu, aşırılıkçıların kurduğu Kırım platformu, özellikle Kırım'daki İslamcı Tatarlarla işbirliği yapıyor Ukrayna yönetimi. Buna Erdoğan'ın sunduğu destekten memnun kaldıklarını dile getirmişler. Evet, Uluslararası Enerji Ajansı Rusya'ya Avrupa'daki gaz depolarını doldurma çağrısı yaptı diyen bir haber görüyorum. Enteresan, Kuzey Akım 2 tartışmaları varken Avrupa'da tabii $900 aştı doğalgaz fiyatı, rekor kırdı. Britanya'da da şirketler zorda, tüketiciye henüz tam olarak yansıtamıyorlar ama şirketler batacak diye ben aktarmıştım size. Çözüm aranıyor deniliyor. Bir şekilde devletin batmaktan enerji şirketlerini kurtarması orada da gündem. Hakikaten enteresan bir mesele bu. Evet, Libya parlamentosu, daha doğrusu Libya'nın doğusunda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, Abdülhamit Dibeybe başkanlığındaki ulusal birlik hükümetini hakkında güven oylaması yapıp güven oyu vermemiş. Enteresan bir siyasi tıkanıklık var. Devlet Yüksek Konseyi biz tanımıyoruz diyor. Batıdakiler, yine bir doğu batı ayrımı yavaş yavaş beliriyor aslında. Ateşkes ilan edildi Aralık'ta, seçimlerin ve ülkeyi yeniden birleştirecek sürecin işlemesi lazım ama Halife Hafter ve Akila Salik doğudaki yapıyı temsil ediyordu. Onların konumu tabii bir daha tartışmak gerekiyor. Libya'nın başbakanı Dibeybe de bize engel çıkaranlar sadece savaş, yıkım istiyorlar demiş. Trablus'ta protesto gösterisinde konuşmuş efendim. Evet, bu Kırım başlığı daha belki de konuşacağız. İdlib var, Suriye var, Türkiye-Rusya ilişkilerinde pek çok şey var. 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı günübirlik yine Soçi'ye ziyarette bulunacakmış. Tarihi dün söyleyememiştim size, tarih belli olmuş. İdlib'de de durum parlak gözükmüyor. Habire cihatçı gruplar, El-Kaide, Heyet Tahrir Şar, Suriye ordusuna saldırılar düzenliyorlar. Rusya en son 14 saldırı yapıldığını Laskiye'si, İdlib'i, Hamas'ı, Halep'i aktarmış. Bu arada enteresan, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberi var. Son yaş kararları sonrasında 5 generalin istifa ettiğini aktarıyor. Tam olarak gerekçesi belirtilmiyor ama Suriye deneyimli oldukları anlaşılıyor. Dikkat çekici bu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na davet yollamış efendim. Bu da dikkat çekici. Bu Barış Yarkadaş, eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tarafından duyuruldu. Biliyorsunuz bu sığınmacı krizini çözmek için Suriye Savaşı'nın bitirilmesi gerektiğini vurgulamıştı Kılıçdaroğlu ve Suriye ile anlaşıp Türkiye'deki Suriyelileri geri göndermek vatanlarına gerektiğini söylemişti. Dikkat çekici bir gelişme de bu. The Cradle internet sitesi, Şermin Narvani'nin kurduğu enteresan, dikkat çekici analizlerin yer aldığı bir site. İddiaya göre Ocak 2020'de Kasım Süleymani ve Ebu Mühendis, Haçlı Şabi güçleri, IŞİD'le savaşan onun komutanı, Trump yönetimi tarafından nokta atışıyla vurulmuştu Bağdat Havaalanı'nda. İşte orada o suikaste rol oynadığı iddia edilen iki Amerikalı komutan ve bir İsrailli askerin öldürüldüğü, direniş güçleri tarafından öldürüldüğü ama Pentagon'un üstünü örttüğü, başka vesilelerle kalp krizinden falan filan öldüklerini açıklamış Pentagon. Böyle dikkat çekici bir direniş ekseninden de böyle bir haber var. Sudan darbesi savuşturulmuştu. Mısır kınamış bu darbeyi. İhvancı Ömer El-Beşir'e bağlı subayların darbeye kalkıştıkları anlaşılıyor gelişmelerden ama başarısı olmuş durumdalar. Evet arkadaşlar, Hasan Hoca'yı ararsanız, bu arada ben dinleyicilerimize birkaç başlık daha aktarırken ilk şarkıyı kullanamayacağız çünkü birazcık sarktı. Bunun dışında size aktarabileceğim birkaç başlık daha var. Almanya, Namibya'da 1900'lü yılların başlarında, 1904 ile 1908 yıllarında, Almanya'nın çok sömürgesi yok dünyada ama işte Britanya gibi, Fransa gibi ülkelere özenip giriştiği sömürgecilik macerasını soykırımla eline yüzüne bulaştırmıştı Namibya'da. Bu sene Heiko Maas Mayıs ayında bir açıklama yapmıştı. Almanya'nın Namibya'daki Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçlarını soykırım olarak nitelendirmiş. 1.1 milyar avroluk da bir fon oluşturulmasını söylemiş. Tam mecliste görüşülecekken işte bu fon muhalefet itiraz etmiş ve meclisi basmışlar. Namibyalılar, siyasiler var, kabile liderleri var. Bu yapılan doğru değil diyorlar. Bu arada hakikaten soykırım. Hereroların nüfuslarının en az 170'ini kaybediyorlar. Namalar ise yarısını kaybediyorlar. Bundan daha hala soykırım da yok. Ama tabii bu tazminat adil mi? Oturup tartışmak gerekiyor. Evet. Şimdi dönüyoruz küresel politikalara. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Dünya gündemini özetlemeye çalıştım dinleyicilerimiz için başlıkları. Büyük ölçüde tabii BM, Birleşmiş Milletler gündemimizi belirliyor. Gerek Genel Sekreter'in yaptığı konuşma ki Associated Press Haber Ajansı'na da benzer vurgulu açıklamalar yapmıştı. Biraz küresel düzendeki sıkışıklık, Çin ve ABD arasında yeni soğuk savaş, dünyanın bir felakete koştuğu uyarıları vardı. Joe Biden ilk başkan olarak ilk genel kurul konuşmasını yaptı. Çok çarpıcıydı açıkçası Biden'ın konuşması ama tabii Amerikan yönetiminin genel olarak dış politikaları düşünüldüğünde çok eleştiri aldı. Öncelikle benim en dikkatimi çeken vurguları söyleyerek sorayım size. Hemen Biden burada Amerika'nın 20 yıllık savaşını bitirmiş bir başkan olarak çıktığını vurguladı konuşmada. Askeri güç son çare olmalı dedi, erişilebilir hedeflerle sınırlı olarak. Yeni soğuk savaş, yeni cepheleşme istemiyoruz dedi. Bir de dünyadaki bütün halklardan sorumlu olduğunu Amerika'nın vurgulayacak bir takım laflar etti. Gerçekten çok dikkat çekici. Çünkü tam da geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık, Britanya ve Avustralya ile yeni bir pakt ilan etti, duyurdu Amerikan yönetimi. Asya Pasifik'e odaklanma stratejisini hepimiz biliyoruz zaten ama ya tam da böyle bir pakt, savunma paktı duyurmuşken bu konuşmayı nasıl önce okumak lazım, onu sorarak başlayayım size.
Ben konuşmayı çok kutuplu dünya düzeninin Amerika tarafından resmi kabul edilmesinin edilmesini ifade eden bir konuşma olarak düşünüyorum. Çünkü 20 yıllık savaşa son verdik diyor. Bu sadece Afganistan'daki savaş anlamına gelmiyor. Diğer bölgelerde de güç kullanmayı artık birinci planda tutmayan, hatta tamamen gündeminden çıkarmış bir Amerika'dan bahsediyor. Bunun yerine diplomasi vesaire diyor. İşte özellikle koronavirüsle mücadele, iklim krizi ve bir de bir konu daha vardı özellikle üzerinde durduğu. Şimdi bu da işte güç kullanmaydı galiba. Şimdi bunları şöyle düşünürsek aslında Amerika aslında bu noktaya mecbur edildi. Bu noktaya bilerek isteyerek gelmedi. Amerika planlayarak bunu arzu ederek gelmedi. Dünyada yükselen diğer güçlerin etki alanlarını genişletmeleri, Amerikan ekonomisinin beklendiği performansı gösterememesi veya rakiplerinin daha üstün performans göstermekte daha yetenekli olduklarını kanıtlamaları vesairesi hepsi bu beklenen çok kutupluluğu beraberinde getirdi. Şimdi böyle bir çok kutupluluk içinde mesela diyor ki soğuk savaş istemiyoruz. Şimdi soğuk savaş iki kutuplu bir dünya düzenini ifade eden bir kelimeydi. Tabii ki soğuk savaş olmayacak zaten. Çünkü iki kutupluluk olmayacak. Yani ama çok kutupluluk var ve çok bölgede çok soğuk savaş olabilir. Bunlar illil ufaklı olabilir. Türkiye ile Yunanistan arasında bir soğuk savaş olabilir. Çin'i kuşatma politikaları açısından Amerika'nın izleyeceği ya da yapacağı diplomatik ve askeri hamleler bir tür soğuk savaşı beraberinde getirebilir. Ama o bölgeyle sınırlı olur. Mesela o bölgeyle sınırlı bir soğuk savaşta Çin, daha doğrusu Rusya, Çin'e özellikle askeri destek vermek zorunda hissetmeyebilir. Bunların hepsini göreceğiz. Ayrıca şimdi mesela sizin de değindiğiniz AUKUS anlaşması, yani Avustralya, Birleşik Krallık, yani İngiltere ve Amerika'yı içine alan bir tür ittifaktan bahsediyoruz. Bu İttifakın iki üyesi bölge dışı sayılabilir. Gerçi Amerika aynı zamanda Asya Pasifik ülkesi diye de değerlendirilir Batı kıyılarından itibaren aldığınızda. Hı hı. Hatta ekonomik hareketliliğin daha büyük bir kısmı o bölgede cereyan ediyor diye de söylenebilir. Burada esas Asya Pasifik ülkesi olan Avustralya'nın böyle bir işe girişmesi, Çin'i kuşatma politikasında aktif rol oynamaya başlaması kendisi açısından doğru bir politika mı? Bunu ileride göreceğiz. Bölgeden Asya Pasifik bölgesinden Avustralya'ya katılacak başka ülkeler olacak mı Çin'i kuşatma konusunda? Örneğin hı hı. Japonya, örneğin Hindistan. Bunlar şu anda istekli görünüyorlar ama yani önümüzdeki yıllarda nasıl bir politika izlerler bilmiyorum. Bir de işin ekonomik tarafına baktığınızda örneğin Avustralya Çin'le ekonomik olarak çok çok ciddi yakın ilişkiler içinde bulunan bir ülke. Çin'e yeraltı kaynakları, madenler vesaire satıyor. Evet. Ve bundan da ciddi bir ekonomik büyüme elde ediyor. Çin'in mesela ekonomik yavaşlama gösterdiği yıllarda Avustralya ekonomisinde de yavaşlama oluyor. Dolayısıyla bütün bunlar ileride nasıl bir tablo ortaya çıkaracak? Mesela Japonya Çin'deki en büyük yatırımcılardan bir tanesi yine. Dolayısıyla bunlar mesela Amerika'nın bu Çin'i kuşatma politikasını nasıl anlayacaklar? Buna ne anlam verecekler? Yani Amerika şu anda bunun askeri bir anlamı olmadığını söylüyor ama askeri anlamı yoksa o zaman zaten geriye ne kalıyor? Diğer ülkeler zaten hem mesafeliler Çin'e karşı hem de Çin'le çok yoğun bir işbirliği içindeler. Çünkü ciddi para kazanıyorlar bu işten. Dolayısıyla bu işin geleceğini göreceğiz ama bu AUKUS anlaşmasının ilk zayiatı NATO içinden, Avrupa içinden oldu. Fransa katılmış oldu. Şu anda Amerika'nın pazarda önce alıp sonra sattığı ülkelerden ya da gruplardan oluşan listeye Fransa da eklendi.
Evet. Hocam ama bir şekilde Hint Pasifik dedikleri o stratejiye Fransa'yı da eklemleyebileceğini düşünen yorumcular da eksik değil, siz de dersiniz.
Valla bu çok da kolay değil. Çünkü şimdi İngiltere ile Fransa bayramlık ağızlarını açmış durumdalar birbirlerine karşı. Yani İngiliz basınında yazılanlar ve Fransız basınında yazılanlar yan yana getirildiğinde 19. yüzyılın sömürgecilik rekabetinden daha sert rüzgarlar esiyor adeta taraflar arasında. Evet. Üstelik Fransa'yı Atlantikçi bir başkan yönetirken bütün bunlar oluyor. Evet. Yani böyle daha ne bileyim Avrupa'ya yönelik özellikle Amerika karşıtı olmayı falan benimseyen bir başkan değil. Yani Fransa'dan işte en Atlantikçi bu kadar çıkarabiliyorsunuz. En azından finans piyasaları, ekonomik politikalar vesaireler itibariyle. Hem bir yandan Fransa'nın geleneksel şeyleri çıkıyor, kodları çıkıyor. İşte NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği, Avrupa'nın kendi güvenlik otonomisine sahip olması gerektiğini söylüyor. Ama aynı zamanda da Atlantikçi bir Fransız Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla şimdi buradan nereye gider bu iş? Çünkü Fransızlar çok ciddi bir biçimde bu işin diyorlar yansımaları NATO içinde olacak. Şimdi o zaman
onu göreceğiz.
Destekleyip görmek lazım. Evet.
Peki hocam, gelelim Çin'e. Xi Jinping o da BM Genel Kurulu mesajını verdi. Tabii bir aşı diplomasisi, 2 milyar doz aşı tedariki dünyaya vesaire, ama asıl vurgu tabii bizim de dikkatimizi çeken Çin, Amerika karşısında yükselen yeni güç, yeni emperyalist Çin olacak falan söylemleri çok fazla. Diğer ülkeleri işgal etmek, zorbalığa maruz bırakmayı falan amaçlamıyor. Hegemonya kurmak için uluslararası konumunu kullanmayacak Çin vurgusu yaptı. Enteresan bir biçimde çok taraflılık bayrağını yükseltme vurgusu eşliğinde Birleşmiş Milletler çerçevesinde. Zaten Rusya'da, Çin'de hep bu vurguları yapıyorlar. Bir şekilde Amerikan yönetiminin AUKUS başta olmak üzere başka girişimleri de var tabii ki. Bir çevrelenme hissiyatı olduğu çok açık Çin'de, ama tabii hani ekonomik olarak da çok birbirlerinden ayrılamaz haldeler. Bu konuşmayı bu bağlamda bir yanıt olarak okumak mümkün müdür Biden'a karşı ya da son girişimler itibariyle. Bunu tabii şu çerçeveyi de koyarak geçtiğimiz hafta sonuna doğru işte Cuma günü Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi vardı. Onlar da Afganistan'daki gelişmelerden kaygılılar haklı olarak. Çin biraz daha yönetilebilir buluyor galiba Taliban'ı ama hani Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü fazla kaygılı, onu belirtmek gerekiyor, altını çizmek gerekiyor. Belki biraz Xi öz zirvesinin ışığında Xi Jinping'in de verdiği mesajları yorumlamanızı istersem bu küresel durumu aydınlatmak bakımından ne düşünürsünüz?
Aslında Xi bir mesaj verdi, şöyle yaptı. Xi Latin Amerika ülkeleriyle bir selam, birliktelikten bahsediyor. Ama bu hiçbir zaman zaten Amerika'nın yaptığı gibi böyle askeri unsurlar içeren işte bir ülkeyi kuşatma, çevreleme vesaire gibi anlamlar içeren bir şeyler olmuyor zaten. Dolayısıyla burada da bunlar söz konusu değil. Ama Xi'nin böyle bir karşı hamlesi var şu anda. Bir de Xi'nin elindeki en önemli şey sizin de söylediğiniz gibi. Yani sürekli olarak bunlar diyor ki Çinliler, kardeşim biz başka ülkelerin rejimi şuymuş, yönetim biçimi böyleymiş, o ülkenin filanca ülkeyle olan sorunları buymuş, biz bunlara karışmıyoruz. Amerika'nın yaptıklarını yapmayacağız demeye getiriyorlar. Bu konuda da belli bir istikrar sergiledikleri söylenebilir. Bu tabii bu aşamada söylemesi gerekenler Çin'in. Çünkü Çin'in önce dünyadaki en büyük güç haline önce bir dönüşmesi lazım. Mesela Biden'ın konuşmasının içerisinde de önümüzdeki 10 yılın çok önemli olduğundan bahsetmiş olduğunu vurgulayalım. Bu 10 yıl içerisinde muhtemelen Çin, hadi 10 veya 15 yıl içerisinde dünyanın en büyük ekonomisi haline gelecek. Şimdi o zaman tabii gidişat biraz daha farklılaşabilir. Bu şu anlama gelmiyor. Yani Çin işte etrafındaki ülkelere şuna buna karşı daha emperyalist davranacak, şöyle davranacak, böyle davranacak. Bunları söylemek için çok çok erken. Ayrıca çok kutuplu bir dünya düzeninde bunları yapmak da çok kolay değil zaten. Şeye gelince Xi'ye, Şangay İşbirliği Örgütü, onların karşı Xi'nin hamlesi de İran'ı tam üye olarak almakla oldu belki. Bu iki açıdan önemli. Bir, Afganistan açısından önemli. Çünkü Afganistan'ın etrafındaki ülkelerden çoğu Şangay İşbirliği Örgütü üyesi oldu şu anda. Yani Çin, Rusya'nın doğrudan sınırları yok ama Tacikistan'ın var. Tacikistan üzerinden Rusya'nın var diyelim. Özbekistan üzerinden Rusya'nın var. Dolayısıyla bu ülkeler artı İran ve Türkmenistan. Türkmenistan Şio'da değil ama o da girebilir bir sonraki aşamada. Dolayısıyla orada hem Afganistan'la ilgili bir hamle olduğunu söyleyebiliriz bunun, hem de küresel bir karşılığı olduğunu. Çünkü İran'ı güçlü bir konuma getiriyor. Amerika'yla bu nükleer anlaşma müzakerelerine yeniden başlayacağı bir dönemde. Çünkü İran'da devlet başkanı kısa bir süre önce seçildi ve Amerika ile bu nükleer anlaşmayı yeniden müzakereye oturacaklar ve öyle görünüyor ki Amerika'nın küresel ya şöyle diyelim çok kutuplu dünya düzeninin giderek belirgin hale gelmesiyle İran'da bu nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda eskisi kadar istekli görünmüyor. Veya şöyle diyelim, eskisi kadar istekli şartlarda müzakere etmeyecek gibi, daha böyle rahat bir şartlarda müzakere edeceğini düşünüyor. Dolayısıyla bütün bunlar işte Batı'nın aslında küresel liderliğini kaybetmesiyle ilgili pek çok şey söyleyebileceğimiz unsurlar. Bir başka şey de bunlarla ilgili, Avrupa'nın bundan sonra ne olacağı?
Evet, ben tam da onu soracaktım size. Hocam iki dakika var, bir toparlarsanız Avrupa'yı da çok... Ben de tam onu soracaktım.
Şunu söyleyebilirim. Mesela Almanya bu AUKUS anlaşmasıyla ilgili kendilerine müzakerelerle vesaireyle ilgili bir bilgi verilmediğini söylemenin ötesinde resmi bir açıklama yapmadı. Şimdi acaba Fransa ve Almanya birlikteliğini muhafaza edebilecek mi? bütün
Merkel sonrası.
Evet. Yani Merkel'den de bağımsız aslında. Yani Fransa, Almanya birlikteliği bütün Avrupa Birliği'nin, şunun bunun her şeyin esası. Bu iki devlet eğer birlikte hareket edemeyecekse o zaman Avrupa Birliği'ne falan da bir fatiha okunabilir. Yani onun da sonu gelmiş anlamına gelir. Yok bunlar birlikteliklerini sürdüreceklerse o zaman hangi ülkelerle nasıl bir Avrupa ordusu falan kuracaklar? Şimdi bütün ufak tefek bir sürü işe yaramaz ülke bu konuda Avrupa Birliği'nin içine toplandı. Bunlardan ne ordu olur, ne kaynak yaratılır, ne başka bir şey olur. Bunlar kaynak tüketir, güvenlik tüketir vesaire. Yani güvenlik oluşturabilecek kabiliyeti sınırlı olan ülkeler. Şimdi o zaman bu iki ülkenin, Fransa ve Almanya'nın da bütün politikalarını falan gözden geçirmesi lazım. Belki şöyle bir noktaya gidecek işler. Hani geçmişte olmuştu yakın yıllarda. Fransa ile Almanya bir ara ya biz Amerika'dan bağımsız olarak Rusya ile görüşmeliyiz. Ukrayna meselesinden tutun da diğer pek çok konuya kadar. Çünkü Amerika bir anda geliyor, bize baskı yapıyor ve diyor ki işte ambargo uygula, şunu yap, bunu yap. Onlar da bize ekonomik ve ticari bir takım kayıplara sebebiyet veriyor. Biz kendimiz Rusya ile doğrudan konuşsak acaba diye bir siyaset geliştirdiklerinde hatırlayalım. Putin demişti ki onlara, evet çok iyi fikir ama buraya Türkiye'yi de alalım demişti. Dörtlü görüşelim demişti. Şimdi mesela oraya doğru gidebilir. Hani eti budu olan ülkeler bir araya gelebilir giderek artan bir oranda. Şu anda bunların hepsi anlamlı ama spekülatif düşünceler. Önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda göreceğiz. Ama göreceğimiz bir şey daha var ki o da bu çok kutupluluk içinde hiçbir şey merkezi ve temel bir şey olmayacak. Mesela devletler NATO'ya gidecekler. Orada başka bir şey konuşacaklar. Oradan çıkıp birbirleri aleyhine de olabilecek başka şeyle girişimlerin içinde olacaklar. Bu da gayet normal. Çok kutupluluğun tezahürleri diyelim.
Peki hocam. Teşekkür ediyorum çok değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olun. Evet, Profesör Hasan Ünal'la konuştuk. Geniş bir çerçevede belki BM Genel Kurulu mesajlarından yola çıkarak değerlendirme yapmaya çalıştık. Yüksek diplomasi haftasında dünyanın diyelim efendim. Federico Aubele'den Somewhere Else diye bir güzel bir şarkı seçmişler anladığım kadarıyla. Ona veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Eksen'le hoşçakalın.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.